Ayrım 18.
Ben sana Reşatları, Nurileri, Mehmetleri anlatmıştım. Onların yaşam çizgisi acaba seninkine benziyor mu? Onlar da senin gibi vezir ve damat oldular mı acaba? Onları düşündükçe Osmanlı toplumundaki insanların hiç de küçümsenmeyeceğini bir kez daha anlıyorum. Ama sen onlardan değilsin. Onlar gibi olmadın ve olamayacaksın. Sen oportünist bir yol seçtin. Ne diyeyim, hayırlı olsun. Yitirdiğim en tatlı anılarımla, Georgette. Necip bu mektubu okuyunca zaptiyelerden dayak yemiş, karakolda işkence görmüş gibi oldu. Başını iki elinin arasına alarak kara kara düşündü. Georgette'den gelen mektup sanki savcının iddianamesi gibiydi. Kendisini nasıl savunabilirdi, savunması gerekir miydi, ne diyebilirdi ki? Sonra kalemini eline alarak Paris'e şu mektubu yazdı. Mon doux cœur, tatlım. Haklısın, eziliyorum ve utanıyorum. Seni her zaman sevdim. Kimse senin yerini alamadı. En iyi duygularla seni kucaklar öperim. Necip. 6. Supi Paşa Konağı. Necip Paşa'nın babası Moralı Abdurrahman Sami Paşa, Osmanlı döneminin en ünlü vezirlerinden biriydi. Dedesinin dedesi 18. yüzyılda Mora Yarımadası Venediklilerden alındığı zaman oraya gidip yerleştiği için aileye Moralılar deniyordu. Abdurrahman Sami Efendi 1792'de doğdu ve uzun bir süre sonra Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın hizmetine girdi. 1848'de Osmanlı Devleti'nin hizmetine geçti ve çeşitli görevler aldı, 9 yıl sonra da Marif-i Umumiye Nazırlığı'na getirildi. Böylece Osmanlı Devleti'nin ilk Marif Nazırlığı görevini üstlenen kişi oldu. Mülkiye Mektebi onun döneminde açıldı. Paşa Rüştiye Mekteplerine yeni bir düzen getirdi, Orman Mektebi'ni açtı. O zamanlar Darülfünun denen İstanbul Üniversitesi'nde ilk fizik ve kimya kürsülerini kurdu. Sami Paşa Mısır'dan İstanbul'a elbette kalabalık ailesi, harem ağaları, cariyeleri ve uşaklarıyla birlikte geldi. Eşi Adviye Rabia Hanım da Mısır'dan 4 atlı altın yaldızlı arabasını getirtti. İstanbul'da o zamanlar yalnız hünkârların ve sultanların 4 atlı arabaları olurdu. Kendisine bunu anlatmaya çalıştılarsa da Adviye Hanım hiç aldırmadı ve iki atlı araba beni nasıl çeker, ben başka arabaya binemem diye diretti. Bir gün 4 atlı arabasıyla kağıthaneye gitmeye kalktı, arabasını durdurdular, ondan sonra da 2 atlı kupa arabasıyla dolaşmak zorunda kaldı. Adviye Hanım'ın paşadan bir tek oğlu oldu, Supi Paşa. Ama Sami Paşa öyle bir tek kadınla oturacak bir erkek değildi. Mısır hanedanından bir hanım kendisine Gül Arayış adında bir Çerkez cariye hediye etmişti. Adviye Hanım'dan gizli olarak onunla evlendi ve ondan 7 çocuğu oldu. Bu çocuklardan biri ünlü edebiyatçı Sami Paşazade Sezai Bey'di. Sami Paşa bu iki hanımla da yetinmedi, bir üçüncüsünü aldı. Sümbül Beha Hanım. Ondan da 4 çocuğu oldu. Bunlardan biri de Necip Paşa'ydı. Böylece çocuklarının sayısı 12'ye ulaştı. Sami Paşa bu çocuklarının arasından ikisine büyük saygı duyar, Supi Paşa'yı ya da Necip Paşa'yı karşılarken ayağa kalkardı. Paşa bu kadar geniş ailesiyle hiçbir eve sığamıyordu. Çamlıca'da Köse Kahya Raşit Efendi'nin 40 odalı köşkünü kiraladı. Yazları bütün çocuklar ve ailenin yakınları orada toplanıyorlardı. Bir günde Mısır hıdivi Said Halim Paşa kendisini görmeye geldi. Paşa Hazretleri dedi, ne kadar güzel bir köşk satın almışsınız, güle güle oturun. Sami Paşa, hıdiv hazretleri dedi, bu köşk maalesef benim değil, kirada oturuyorum. Said Halim Paşa çok üzüldü. İstanbul'dan ayrılmadan önce paşa ile vedalaşmaya geldi. Elinde boru biçiminde kalın bir kağıt belge vardı. Bunu paşaya uzatarak Paşa Hazretleri dedi, kirada oturmanıza gönlüm razı olmadı. Bu köşkü size satın aldım. İşte tapusu, lütfen bunu kabul buyurun. Sami Paşa'nın gözleri yaşardı. Abdullah Hamid'in babasının da Çamlıca'da Sami Paşa'nın köşküne yakın bir köşkü vardı. Hamid ile Sami Paşa'nın oğlu Sezai yazları buluşup çok eğlenceli günler geçirirlerdi. Sezai'nin o zamanlar en büyük merakı akşamları Çamlıca Tepesi'nden havai fişek atmaktı. Hamit de kendisine Sezai demişti. Böyle giderse bir gün sana Sezai değil Havai diyecekler. Paşa rahatına ve zevkine çok düşkündü. Kışları bütün ailesi ve yakınlarıyla birlikte oturmak için de taş kasapta 60 odalı bir konak satın aldı. Paşanın Mısır'dan, İran'dan, Hindistan'dan, Avrupa'dan gelen dostları da aylarca bu konakta kalıyorlardı. Konak saray gibiydi. İçinde çeşitli bölmeler, harem ve selamlık daireleri, kalfalar ve uşaklar için ayrı bölümler vardı. Konak halkı tam bir düzen içinde yaşar, kimse kimseye karışmazdı. Konağın harem avlusunda bir havuz vardı. Paşa bir gün avluda havuzun önünde otururken torunu Mihri Hanım'la onun kızı Seniha'nın geldiğini haber verdiler. Mihri Hanım o zamanki deyimle alafranga olmaya çok özenmiş, batıya dönük bir kadındı. Paris modasına uygun giyinirdi, kızı Seniha'ya da geniş kenarlı bir şapka giydirdi. Ana kız Sami Paşa'nın huzuruna böyle girdiler. Paşa torununun kızını "Oo, bonjour matmazel" diye karşıladı. Seniha büyük dedesinin elini öptükten sonra Sami Paşa kıza bahçedeki havuzu göstererek "Bak kızım" dedi, "görüyor musun şu havuzu? Hemen şu başındaki şapkayı oraya atacaksın." Çocuk ağlaya ağlaya gidip o güzel şapkasını havuza attı. Sami Paşa'nın çocukları Supi Paşa, Necip Paşa ve Sami Paşazade Sezai Bey işte bu konakta yetiştiler. Konağın görkemli havası hepsini etkiledi. Konağa o zamanlar Güzeller Sarayı deniyordu. Konaktaki bütün cariyeler ve halayıklar mutlaka en güzel kızlar arasından seçiliyordu. Hepsi ince uzun boylu zarif kızlardı. Saraya gidip gelen hanımlardan biri de oradaki kadınların kızların her biri Paris tiyatrolarında Grand Dame rolüne çıkmış güzellere benziyor demişti. Konakta 100'e yakın halayık ve cariye bulunuyordu. Bu insanlar kendi kendilerine yetiyor ve kapalı bir toplum havası içinde yaşıyorlardı. O dönemin en ünlü yazarları ve şairleri bu konakta Sami Paşa'nın çevresinde toplanıp saatlerce tartışıyorlardı. Konak sanki İstanbul'un Yazarlar ve Sanatçılar Akademisi olmuştu. Çamlıca'daki köşk bir süre sonra yandı, köşkün bahçesi harabeye döndü. Gençliğinde yazları o köşke gidip gelen Sezai Bey'in en yakın arkadaşı ve Sami Paşa'nın da öğrencisi sayılan Abdülhak Hamit, yıllar sonra köşkün bulunduğu yangın yerinde dolaşırken, Mazi Mesirelerinden başlıklı uzun bir özlem şiiri yazdı. Sezai Bey çocukluğunda o köşkte yediği yemeklerin tadını yaşam boyu unutamadı. Paris'e gittiği zaman şöyle diyordu: "Yeryüzünde iki büyük mutfak vardır. Bunlar birer sanat atölyesi, birer tapınaktır. Bunlardan biri Fransız mutfağıdır, biri de Türk mutfağı." Sezai Bey Paris'te Türk yemeklerinin özlemiyle İstanbul'dan küçük tahta kutular içinde ince yufkalar getirtiyor, onlarla baklava börek yaptırtıyordu. Sami Paşa'nın büyük oğlu Necip Paşa'nın ağabeyi Supi Paşa 1818'de dünyaya geldi. O da babasıyla birlikte uzun bir süre Mısır'da yaşadı. 13 yaşında Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın özel kaleminde görev aldı. 20 yaşlarında albaylığa yükseldi. 30 yaşında babasıyla birlikte İstanbul'a gelip yerleşti ve Marif Nezareti Meclisi'ne üye oldu. Babası Marif Nazırı iken o da Evkaf Nazırlığı'na atandı. Aynı kabinede baba oğul birlikte çalıştılar. Arapça, Rumca, Farsça ve Fransızca biliyordu. Hoş sohbet ve karşısındakilere çok saygılı davranan, iyi konuşmasını bilen bir insandı. Paşa Evkaf Nazırı iken Abdülaziz kendisinden Evkaf'ta çalışan iki memurun uygunsuz davranışlarından dolayı azledilmesini istemişti. O da Sadrazam Ali Paşa'ya bilgi vermeden memurları görevlerinden aldı. Sadrazam bu konuda dışlanmış olmasını hazmedemediği için paşayı derhal bakanlıktan azletti. Supi Paşa numizmatiğe yani eski paralara meraklıydı. Türkiye'nin ilk en zengin koleksiyonunu oluşturdu. Ama öldükten sonra bu koleksiyon dağıldı, satıldı, yabancı müzelere gitti. Paşanın en büyük merakı da arkeolojiydi. Onun döneminden önce arkeolojik yapıtlar Tophane müşiri damat Fethi Ahmet Paşa tarafından toplatılmış ve Aya İrini Kilisesi'nin cephane ambarına yerleştirilmişti. Sonradan burada Müze-i Humayun adı verilen bir eski eserler koleksiyonu oluşturuldu. Ama bu koleksiyon halka kapalıydı, ancak özel izinle girilebiliyordu. İzin almak da hiç kolay değildi. Araştırma yapmak için İstanbul'a gelen yabancı arkeologlar bile kolayca müzeye giremiyorlardı. Supi Paşa cephane ambarındaki bu yapıtların Topkapı Sarayı'nda Çinili Köşk'e taşınmasını ve müzenin Maarif Nezaretine bağlanmasına karar verdi. Paşa Maarif Bakanlığı'na getirildi ve arkeoloji müzesinin temelleri onun döneminde atıldı. Burkhardt adında bir arkeolog 1812 yılında Suriye'de Hama kentinin çarşısında dolaşırken bir binanın köşesinde duvarın içine örülmüş bir taş görmüştü. Taşın üzerinde Mısır hiyerogliflerine benzeyen biçimler vardı ama bunlar eski Mısır yazıları değildi. Burkhardt bu yazılara kafasını taktı ama bir sonuca varamadı. Yıllar sonra Burkhardt'ın bu gözlemleri üzerinde duran Johnson ve Jessup adında iki Amerikalı da bu garip yazılarla ilgilendiler. Hama'ya gittiler, Burkhardt'ın sözünü ettiği o yazı hala yerli yerinde duruyordu. Yazılar dört levhaya kazılmıştı. Arkeologlar bunları incelemeye başladıkları zaman çarşı esnafı kıyameti kopardı ve arkeologları kovaladı. Supi Paşa o zaman Şam valisiydi, arkeologlar gidip ona dert yandılar. Paşa bu olayla çok ilgilendi, yanına misyoner arkeolog William Wright'ı alarak Hama'ya gitti. Gerçekten de yazılar hiç görülmemiş türdendi. Askerlerin koruması altında levhalar sökülürken yine kargaşa çıktı, halk askerlerin üzerine yürüdü. Meğer insanlar o taşların romatizmaya iyi geldiğine inanıyorlarmış. Taşlar geçici olarak konuk evine kaldırıldı ama gösterilerin sonu gelmedi. Hama halkı bu kez de konuk evine saldırıyor ve levhaları kırmaya hazırlanıyordu. Arkeolog Wright askerlerin koruması altında göstericilerin karşısına çıkarak "Ey sevgili Hama insanları" dedi. "Heyecanınızı çok iyi anlıyorum ama bu taşlar yine sizin taşlarınız. Biz sadece onların değerini saptamakla yetineceğiz. Gerekirse size bunun bedelini de öderiz." Hamalılar coşku içindeydiler, Wright'a inanmadılar. "Biz böyle para vaatlerini çok işittik," dediler. "Bizi uyutup tarihsel anıtlarımızı çalmak istiyorsunuz." Halk bir türlü yatışmıyordu. Sonra ödenecek paranın tartışmasına başladılar, sonunda da tazminat bedeli üzerinden anlaştılar. Ama ne Wright'ın cebinde para vardı ne de Supi Paşa'nın. Supi Paşa hemen Şam'a bir yaver göndererek para istedi. Para gelene kadar Supi Paşa ile Wright konuk evinde tutsak kalacaklardı. Göstericiler de onların kaçmasını engellemek için sabaha kadar konuk evinin kapısında beklediler. Para ertesi sabah geldi, çarşı esnafına teslim edildi ama bu kez de tekkedeki dervişler coşmuş sokağa fırlamışlardı. Dervişler bütün gece gökten taş yağdığını, bunun Allah'ın gazabına uğradıklarının işareti olduğunu öne sürüyorlardı. Supi Paşa dervişleri karşısına alarak, "Söyleyin bakayım," dedi. "Gök taşlarından hiç kimseye zarar geldi mi? Hiç ölen yaralanan oldu mu? Hayvanlarınız eksildi mi?" "Hayır vali hazretleri, hiç kimseye bir şey olmadı." "Ha, o halde bakın anlatayım. Gökyüzündeki o parlak gösteri, Tanrı'nın bu işe rıza göstermesinin işaretidir. Buna sevinsenize." Sorun çözülmüş oldu. Taşlar İstanbul'a gönderildi, müzeye kaldırıldı. Arkeolog Wright da bunların kalıbını çıkartıp İngiltere'ye döndü. Yapılan incelemeler sonunda bu levhaların Hitit tabletleri olduğu anlaşıldı. Supi Paşa 3 kez Maarif Nazırlığı, 2 kez Maliye Nazırlığı, 5 kez de Evkaf Nazırlığı yaptı. Arkeoloji Müzesi Müdürü Alman Doktor Detye ölünce Paşa Müze Müdürlüğü'ne ilk kez bir türkü getirdi. Osman Hamdi Bey müze müdürü oldu. Daha sonra da Hamdi Bey Supi Paşa'nın desteğiyle o zamanki adıyla Sanayi-i Nefise Mektebi olan Güzel Sanatlar Akademisi'nin de açılmasını sağladı. Marmara Üniversitesi'ne dönüşen Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi onun döneminde Hamidiye Ticaret Mektebi Alisi adıyla açıldı. Rus-Osmanlı Savaşı sırasında Osmanlı topraklarına sığınan göçmenler ve özellikle kızlar perişan bir durumdaydılar. Bunların yoksulluktan kurtarılması için Supi Paşa Kız Sanayi ve Ticaret Mektebi'ni açmayı düşündü. Çevresindekiler buna karşı koyarak kızlar okuma yazma öğrenirlerse name yazarlar, ahlaksız olurlar dediler. Paşa Abdülhamit'e giderek düşüncelerini açıkladı. Hünkâr da sen mektebi aç ben arkandayım diye yanıt verdi. Kaba Sakal ve Üsküdar'daki kız sanat okulları böyle açıldı. Kız öğrenciler de paşaya şöyle bir şiir yazdılar. Supi Paşa'ya teşekkür ederiz gece gündüz, sanat öğretmek için açtı bize bu mektebi, sahiye-i şahanede hemen mutlu olsun, çünkü eğitimi çoğaltmak da o zatın maksadı. Paşa'nın kızı Hamiyet Hanım o yıllarda Kadın Esirgeme Derneği'ni kurdu. Torunlarından Seniha Hanım da ilk Türk kadın arkeolog oldu ve yıllarca arkeoloji müzesinde görev aldı. Paşa'nın güzel kızlara, cariyelere özel bir merakı vardı. 14 eşi ve sayısız çocuğu oldu. Çocuklarının en ünlülerinden biri Ayetullah Bey, biri de Hamdullah Supi'ydi. Torunları arasında da besteci Supi Ziya Özbekan büyük bir ad bıraktı. Supi Paşa yaşlılık döneminde çocuklarının adlarını anımsamaz ve bayramda el öpmeye geldikleri zaman onları kendine konağın kahyası tanıtırdı. Örneğin, Paşa Hazretleri şimdi de en küçük oğlunuz Hamdullah ellerinizden öpecek gibi sözler söylerdi. Supi Paşa çeşitli görevlere getirildi. Bakanlıkların yanı sıra meclis-i adliye üyesi, olağanüstü yetkili müfettiş ve Şam valisi oldu. Şam'a giderken kendisine bir nişan verilmesini bekliyordu. Verilmeyince şöyle dedi. Bir nişan olmak, nişan almamış olmak, nişan-ı iftiharımdır benim. Supi Paşa da babası gibi Çamlıca'da bir köşk edinmek istedi ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın köşkünü satın aldı. Bu köşk de Çamlıca'nın en güzel evlerinden biriydi. Bütün aile yazları oraya taşınıyor ve köşkte büyük edebiyat ve sanat toplantıları düzenleniyordu. Supi Paşa'nın kızlarının ve torunlarının güzelliği o yıllarda dillere destan olmuştu. Paşa'nın kızlarından 7'si, bazı günler arabayla Çamlıca Tepesi'ne gidiyorlar ve arabadan inip geziniyorlardı. Onlara 7 güzeller ya da 7 çılgınlar deniyordu. Paşa kızlarının arabadan inip dolaşmasına karşıydı. Ama seyisler ve lalalar kızları kırmak istemedikleri için onların bu gezintilerine engel olmuyorlardı. Paşanın kızlarının oraya geleceklerini bilen paşa çocukları da atlarına atlayıp Çamlıca Tepesi'ne geliyorlar ve kızlarla aralarında göz flörtleri oluyordu. Çamlıca'daki bu flörtler bazı büyük aşkların ve evlenmelerin de başlangıcı oldu. Örneğin Supi Paşa'nın kızı Semiha Hanım, Deli Fuat Paşa'nın oğlu Ali Bey'i ilk kez bu gezintilerde gördü. Ali Bey atla oraya gelmiş, sonra attan inip arkadaşlarıyla birlikte güzel kızların seyrine çıkmıştı. Semiha Hanım'ı görünce vurulmuşa döndü. Artık her gün atına atlayarak Çamlıca Tepesi'ne gidiyor ve Supi Paşa'nın kızlarını gözlüyordu. Bu göz flörtünden Semiha Hanım da çok hoşlandı. O da Çamlıca gezintilerine can atıyordu. Bir süre sonra Ali Bey konuyu annesi İnşirah Hanım'a açtı. O da, "Oğlum buna baban karar verir, ben bir şey söyleyemem." dedi. Oğlunun bu istemini önce Paşa'nın ikinci eşi Seyrandil Hanım'a iletti. İki hanım aynı yaşlardaydı, ikisinin de 8'er çocuğu olmuştu, konakta çok iyi geçiniyorlardı. Baş başa verip evlenme işini tartıştılar. Ali Bey'in Supi Paşa'nın kızlarından birini istemesi onlara çok uygun göründü. Yalnız üzerinde durdukları bir konu vardı, o da Supi Paşa'nın eşlerinin çokluğu. Paşa'nın 14 eşi vardı, aile birdenbire çok genişleyecekti. İnşirah Hanım, Semiha Hanım'ın annesi Dilferip Hanım'ı tanımış ve çok beğenmişti. Ama ya öteki ortaklar? Canfeza Hanım, Rengi Gül Hanım, Cemalifer Hanım, Burcu Hanım, Çeşme Ela Hanım, Adile Hanım, Aramdil Hanım, Nevbahar Hanım, Neylüfer Hanım, Bahtiyar Hanım, Ülfet Hanım. Bu kadar da çok eş olmazdı ki. Zaten Abdurrahman Sami Paşa oğlu Supi Paşa'nın bu sayıda eş almasında ve onların her birinden bir ya da birkaç çocuk sahibi olmasından hiç hoşlanmamış ve oğluna ''Bak Supi demişti, neye varacak bunun sonu? Sen konakta aile değil kabile kuruyorsun.'' Supi Paşa da ''Paşa babacığım'' demişti. ''Ben beğendiğim kızları mutsuz etmiyorum ki, hepsinin yeri ayrı, değeri başka.'' Sami Paşa ''Canın nasıl istiyorsa öyle yap'' demekle yetinmişti. Fuat Paşa'nın eşleri Ali Bey'in evlenme istemini çok iyi karşıladılar. Paşanın da bu işe aklı yattı ve gidip Supi Paşa'dan kızını istedi. Supi Paşa buna sevindi, Fuat Paşa ile dünür olacaklardı. Bu evlenme istemini hemen o akşam Dilferip Hanım'a açtı. O da bu öneriyi çok olumlu karşıladı ama paşanın öteki eşlerinin de onayının alınması gerekiyordu. Eşlerin içinde en çok sözü geçen ve otoritesi olan Can Feza Hanım'dı. O bir paşa kızıydı, konağa zengin bir çeyizle gelmiş ve ailede saygınlık kazanmıştı. Can Feza Hanım bu evlenme işine evet dedi miydi, ailede kimse karşı gelemezdi. Can Feza Hanım Dilferip Hanım'ı dinledikten sonra, ''Aa tabii hemşire'' dedi, ''benim hiçbir itirazım yok, çocuklar mutlu olurlar inşallah.'' Düğünün kışın yapılması kararlaştırıldı. Paşa o sıralarda Horhor'da 40 odalı bir konak aldı. Bu konağın da harem selamlık ve konuk daireleri, ahırları, arabalıkları, yaldızlı tavanları, ceviz kapı ve merdivenleri, kristal avizeleri vardı. Duvarlarda hat yazılar asılıydı. Konakta çeşitli düğünler düzenlendi. Örneğin paşanın kızı Hamiyet Hanım'la Hulusi Bey'in, Semiha Hanım'la Müşir Fuat Paşazade Ali Bey'in düğünleri bu konakta yapıldı. Düğünlerde hokkabaz, orta oyunu ve karagöz oynatılırdı. Supi Paşa'nın taşradan ve Orta Doğu ülkelerinden zaman zaman konukları gelir ve aylarca kalırlardı. Paşa bazılarını işe yerleştirir, eğitimlerine ve ilerlemelerine yardımcı olurdu. Supi Paşa Şam'dan dönerken İstanbul'a çarşaf getirdi. Ama onun getirdiği çarşaf ipekli, renkli Şam, Halep ve Bağdat çarşaflarıydı. Dönüşte bütün ailesine Çamlıca'da yeni moda olsun diye renkli çarşaflar giydirdi. Ama İstanbul kadınları bu Şam çarşaflarından esinlenerek başka çeşit bir çarşaf modası yarattılar. Avrupa ipeklileriyle, Lyon satenleriyle ya da yünlü kumaşlarla yeni tür çarşaflar diktirdiler. Ondan sonra da İstanbul'da başka bir çarşaf modası çıktı. Kadınlar kostüm ve tayörlerin üzerine pelerin biçiminde çarşaflar örttüler. Daha sonraları pelerinlerin başa bağlanan bölümleri türban gibi bağlandı ve peçe kullanılmaya başlandı. Sonra pelerinlere kloş kanatlar taktılar. Onun ardından kostümün ya da tayyörün kumaşından bereler kullandılar ve İstanbul kadınları Şam çarşafına böylece veda ettiler. Supi Paşa işte böyle bir çarşaf modasını başlattı ama o çarşaf hiçbir zaman kara çarşafa dönüşmedi. Paşa nefret ederdi bu tür giysilerden.